Ateş yakmak. Jack London.
Ayrım 2.
Önden gitmesi için köpeği zorladı. Ama köpek gitmek istemiyordu. Adam arkasından iteleyinceye dek bir süre ayak diredi hayvan. Sonra bembeyaz kar tabakasına doğru hızla atıldı. Buzlar birdenbire çatırdadı. Köpek bir anda toparlanıp yana sıçradı. Sağlam bir yere tutundu. Ön ayakları ıslanmış, ıslanır ıslanmaz da buz tutmuştu. Hayvan bacaklarındaki buzları eritmek için çabuk çabuk yalamaya başladı. Sonra karların üstüne oturarak parmakları arasındaki buz parçalarını kemirip sökmeye çalıştı. İçgüdüsel bir itilimle yapıyordu bütün bunları. Buzların orada kalması, ayaklarının donması demekti. Hayvan bilmiyordu bunu. Benliğinin derinliklerinden kopup gelen gizli bir dürtüye uyuyordu yalnızca. Ama adam biliyordu. Bu konuda bir takım görüşleri vardı. Sağ elindeki eldiveni çıkararak hayvanın buzları kırmasına yardım etti. Parmaklarının uyuştuğunu duydu. Oysa topu topu bir dakika çıplak bırakmıştı. Şaşılacak şeydi doğrusu. Gerçekten de çok soğuktu hava. Eldivenlerini çabucak giydi, elini hızlı hızlı göğsüne vurmaya başladı. Saat 12 oldu. Gün en parlak durumundaydı. Yine de güneş çevren çizgisinde görülemeyecek kadar güneyde kış yolculuğunu sürdürüyordu. Yeryüzünün yuvarlaklığı Henderson Irmağı ile güneşin arasına giriyor, adam öğleyin apaçık gökyüzü altında yürümesine karşın yine de yere gölgesi düşmüyordu. Irmağın iki kola ayrıldığı kavşak noktasına dakika sektirmeden saat tam yarımda vardı. Yaptığı hıza epey sevindi. Bu gidişle saat 6'da arkadaşlarının yanında olurdu. Ceketini açtı, gömleğinin düğmelerini çözdü. Yemeğini çıkardı. Bütün bu işler topu topu çeyrek dakika sürmüştü. Ama yine de çıplak parmaklarının uyuşması için yetip de artmıştı bile. Eldivenlerini giymeden çıplak parmaklarını 5-10 kez bacaklarına hızlı hızlı vurdu. Sonra yemeğini yemek için üstü karla örtülü bir kütüğe oturdu. Parmaklarını bacağına vurduktan sonra duyduğu sızı öyle çabuk geçmişti ki adam eni konu kaygılandı. Peksimetinden bir lokma ısıracak fırsatı bile bulamamıştı henüz. Yeniden bacağına vurdu parmaklarını, eldivenlerini giydi. Yemeğini yemek için öteki elindeki eldiveni çıkardı. Peksimetinden bir lokma koparmak istedi ama ağzını mengene gibi sıkan buzlar engel oldu. Bir ateş yakıp buzları eritmeyi akıl edememişti. Acı acı güldü bu aptallığına. Uyuşukluğun giderek yayıldığını, parmaklarının duyarlılığını yitirdiğini duyuyordu. Yetmezmiş gibi otururken ayak parmaklarında duyduğu sızının da geçmek üzere olduğunu fark etti. Isındığı için mi geçmişti acaba sızı, yoksa duyarlılığını iyiden iyiye yitirmeye mi başlamıştı? Makosenlerin içinde parmaklarını oynattı. Uyuşmuş oldukları sonucuna vardı. Eldivenini çabucak giyerek ayağa fırladı. İçine bir korku düşmüştü. Ayaklarındaki sızıyı yeniden duyuncaya dek bir süre olduğu yerde tepinip zıpladı. Gerçekten çok soğuk hava diye geçirdi aklından. Sulphur Creek'teki adamın hakkı vardı. Bu ülkede kimi zaman çok korkunç soğuklar olur derken doğru söylemişti demek. Gülüp geçmişti adam o zaman. İnsan kendine fazla güvenmemeli. İşin aslını aslarını bilmeden kestirip atmamalıydı. Hiç lamıcımı yoktu işte. Hava soğuktu. Hem de buz gibi soğuktu işte. Ayaklarını yere vura vura bir aşağı bir yukarı gidip geliyor, elini kolunu sallıyordu. Sonunda azıcık ısınır gibi oldu. Ateş yakmak için kibritini çıkardı. Geçen ilkbahardaki taşkın suların kucaklayıp getirdiği çalı çırpılardan kuru olanlarını topladı. Önce nazlı nazlı, az sonra da gürül gürül yanmaya başlayan koca bir ateş elde etti. Ateşin sıcaklığı ile suratındaki buzlar çözüldü. Böylece yemeğini yedi. Şimdilik çevrenin soğuğunu yenmişti. Köpeğin keyfine diyecek yoktu. Ateşin yanına, ısınabileceği kadar yakına, tüylerinin ütülenmeyeceği kadar da yakına uzanmıştı. Adam karnını doyurunca piposunu doldurdu. Bir süre oturup keyifli keyifli tüttürdü. Sonra eldivenlerini taktı, şapkasının kulaklıklarını çekti. Irmağın sola ayrılan kolunu izleyerek yola koyuldu. Köpek düş kırıklığına uğramıştı. Hüzünlü gözlerle ateşten yana bakıyordu. Soğuk ne demektir bilmiyordu bu herif. Ataları da bilmiyordu herhalde. Soğun, gerçek soğun, donma noktasının 107 derece altındaki soğun ne demek olduğunu. Hiçbiri bilmiyor olsa gerekti. Oysa köpek biliyordu. Hem de bütün ataları biliyordu. Atalarından kalmaydı bu bilgi ona. Bu derece korkunç bir soğuk varken açıkta dolaşılmayacağını iyi biliyordu. Böyle soğuklarda karın içine bir kovuk açıp içine girilir, soğuğun geldiği boşluk bir bulut perdesiyle örtülene dek beklenirdi. Ama köpekle adam arasında pek öyle sıkı bir yakınlık yoktu. Biri öbürünün kölesiydi. Hayvanın gördüğü tek yakınlık kırbaçla olmuştu. Kırbaçla okşanır, itilir kakılır, kırbaçlamakla gözdağı verirken gırtlağını paralarcasına bağıran adamın sert sesiyle azarlanırdı. İşte bu nedenledir ki köpek kaygılarını adama sezdirmeye falan kalkmıyordu. Adamın şu ya da bu durumda olması umurunda bile değildi. Ateşin yanından ayrılmak istemeyişi salt kendini düşündüğü içindi. Gel gelelim adam ıslık çalmış, kırbaç gibi şaklayan sesiyle bağırıp çağırmış, köpek de çaresiz ardına takılmak zorunda kalmıştı. Adam bir çiğnenlik tütün daha attı ağzına. Böylece kehribar rengi sakalına yeni yeni uzantılar eklemeye başladı. Islak soluğu bıyıklarını, kaşlarını, kirpiklerini mini mini buz zerrecikleriyle aklaştırmıştı. Ona öyle geliyordu ki Henderson Irmağı'nın bu sol kolunda gizli gölcükler yoktu pek. Yarım saatlik yol boyunca hiçbir belirti çarpmadı gözüne. Derken korktuğu başına geldi. Görünüşünde kuşku çekici en küçük bir belirti olmayan, yumuşak, dümdüz bir kar tabakasına gelince neye uğradığını anlamadan kendini suyun içinde buldu. Düştüğü gölcük pek derin değildi. Kendini kıyıya attı. Ama daha önce olan olmuş, diz boyu ıslanmıştı. Tepesi atmıştı. Alın yazısına sövüp saymaya başladı. Kampta çocukların yanına saat 6'da varacağını umuyordu. Ama bu olay en azından bir saatlik bir gecikmeye yol açacaktı. Şimdi ateş yakıp makosenlerini, çoraplarını kurutmak zorundaydı. Bu derece soğuk bir havada ne pahasına olursa olsun yapmak zorundaydı bunu. Ne de olsa bu kadarını biliyordu artık. Döndü. Irmak yatağının kıyısındaki sete tırmandı. Tepedeki çamların altında ağaç gövdelerine takılmış olan taşkın sularının getirdiği kuru dal parçacıkları buldu. Çalı çırpı arasında ayrıca geçen yıldan kalma odunlar, ince ince kuru otlar vardı. Karın üstüne kalın dal parçalarını yerleştirdi. Böylelikle ocak temeli sağlamış oluyordu. Çünkü bunları koymasa alevlerin sıcaklığıyla karlar erir, ateşi söndürürdü. Cebinden bir kayın kabuğu çıkarıp kibritiyle yaktı. Kuru kayın kabuğu kağıttan daha çabuk tutuşmuştu. Bunu kalın dallardan yaptığı ocak temeline yerleştirerek küçük alevi ince dallar ve tutam tutam kuru otlarla besledi. Büyük bir özenle ağır ağır yapıyordu bu işi. Durumunun ne denli tehlikeli olduğunu biliyordu. Ateş canlandıkça daha iri dallar atıyordu. Karların üstüne bağdaş kurdu. Yanı başındaki çalı çırpı yığınının arasından dalları çekip çıkardı. Ateşi bunlarla besledi. Başarısızlığa uğramaması gerektiğini biliyordu. Sıfırın altında 75 derecede, hele bir de ayakları ıslanmışsa, ne yapıp yapıp ateşi ilk deneyişte yakmalıydı insan. Ama yok eğer ayaklar kuruysa ve ateş de yakamamışsa, yarım mil kadar koşarak ayaklardaki kan dolaşımını hızlandırabilirdi. Gel gelelim sıfırın altında 75 derecede ıslak ve ha dondu ha donacak ayaklarla koşarak kan dolaşımını yeniden sağlamak çok zordu. Nedenle hızlı koşarsa koşsun ıslak ayaklar yine de donardı. Bütün bunları biliyordu adam. Sulphur Creek'teki ihtiyar geçen sonbahar bir bir anlatmıştı ona her şeyi. Verdiği öğütlerin değeri yeni yeni dank ediyordu adamın kafasına. Ayakları tüm duyarlılığını yitirmişti. Ateş yakmak için eldivenlerini çıkarır çıkarmaz parmakları uyuşuvermişti. Saatte 4 millik bir hızla yol alırken yüreği bedeninin her yanına kan pompalayabiliyordu. Ama verdiğim olayla birlikte pompalama işi de yavaşlayıvermişti. Soğuk gök kubbe yeryüzünün bu en korunaksız uç noktasına abandıkça abanıyor ve bu korunaksız yerde dımdızlak kalan adam soğuğun o dondurucu şamarını tüm ağırlığıyla yiyor, ta iliklerinde duyuyordu. Kanı çekilmişti soğuktan. Tıpkı şu köpek gibi kanı da canlıydı. O da köpeğin yaptığı gibi soğuktan kaçmak, bir yerlere gizlenip korunmak istiyordu. Saatte 4000 hızla yürürken güm güm atan yüreği vücudunun her yanına kan göndermekten geri durmamıştı. Ama şimdi geri çekiliyor, damarlarının en kuytu köşelerine kaçıyordu. Karın yokluğunu ilkin ıslak ayakları durmuştu. Hızla uyuşuyorlardı. Çıplak parmakları duyarlılığını her an biraz daha yitirmekteydi. Burun ve yanaklar donmak üzereydi. Kanı çekildikçe tüm vücudu baştan aşağı ürperiyordu. Ama Varta'yı atlatmış sayılırdı. Ayak parmakları, burnu, yanakları ufak tefek donmalara tehlikeyi savuşturmuş olacaktı. Çünkü az sonra harıl harıl yanmaya başlayacaktı ateş. Parmak kalınlığında dallarla besliyordu ateşi. Hele azıcık daha yansın, o zaman bilek kalınlığında dallar atacaktı. Sonra da ıslak makosenlerini, çoraplarını filan çıkarıp kurutacaktı. Onlar kuruya dursun, çıplak ayaklarını uzatıp bir güzel ısıtacaktı. Hiç kuşkusuz daha önce ayaklarını karla ovuşturacaktı. Ateşi yakmıştı işte, başarmıştı. Paçayı kurtarmıştı artık. Sulphur Creek'teki ihtiyarın uyarıları geldi aklına, gülümsedi. Ne demişti ihtiyar bilgiç bilgiç? Sen sen ol, sıfırın altında 50 derecelik bir soğukta, sakın Klondike bölgesinde tek başına yolculuk edeyim deme. Pah, kendisi ortadaydı işte. Yapayalnızdı. Üstelik kazaya uğramış ve kurtulmayı da başarmıştı. Şu yaşlı heriflerin de koca karıdan farkı yok hani, diye geçirdi aklından. El verir ki soğukkanlılığını yitirme, kendini kapıp koyverme hemen, bak o zaman nasıl kurtulursun. Her baba yiğidin harcı değildi bu. Erkek adam ona buna kulak asmadan tek başına yollara düşebilirdi. Allah Allah, burnuyla yanakları ne kadar da çabuk donuyordu öyle. Parmaklarının böyle kaşla göz arasında cansızlaşacağı doğrusu ya hiç aklına gelmemişti. Gerçekten de iyice ölgünleşmişti parmakları. Kendinden birer parça olmaktan çıkmışlar, iyice uzaklaşmışlardı sanki. Dalları tutuncaya dek akla karayı seçti. Elini bir çırpıya değdirince ona dokunup dokunmadığını kavrayabilmek için bakması, gözleriyle görmesi gerekiyordu. Parmak uçları ile beyni arasındaki iletişim kesilmişti sanki. Ama olsun varsın, önemi yoktu. Nasıl olsa gürül gürül yanıyordu ateş. Oynaşan alevlerin çıtırtısı yaşama umudu veriyordu. Makosenlerinin bağcıklarını çözmeye başladı. Buzdan kas katı kesilmişlerdi. Kalın Alman çorapları çelik bir zırh gibi dizlerine dek sımsıkı sarıyordu bacaklarını. Makosenlerin bağcıkları yangından çıkmış teller gibi kıvrılıp kör düğüm olmuştu. Uyuşmuş parmaklarıyla bir süre çekiştirip çözmeye çalıştı bağcıkları. Ama boşuna uğraştığını anlayarak bıçağını kınından çıkardı. Tam bağcıkları kesiyordu ki olan oldu. Kendi kabahatiydi. Daha doğrusu kendi düşüncesizliği. Ağacın altında yakmayacaktı ateşi. Açıkta yakmalıydı. Ama çırpıları çalılıkların arasından çekip de ateşe atıvermek kolayına gelmişti işte. Oysa ağacın dalları karla yüklüydü. Haftalar var ki hiç rüzgar esmemiş, karlar da dalların üstünde gittikçe birikmişti. Adamın ince dal parçalarını her çekişinde ağaç sallanıyordu. Gerçi göze batacak ölçüde belirgin bir sarsıntı değildi bu. Ama yine de bu küçük kımıltılar adamın başına iş açmaya yetti. Ağacın üst dallarından birindeki karlar kaymaya başladı. Düşen kar yağını alttaki dallara dökülerek onları da salladı. Bir, iki derken ağacın her yeri sarsılmaya başladı. Dökülen karlar çığ gibi büyüdü ve ansızın adamla ateşin üstüne düşüverdi. Ateş sönmüştü. Daha demin yanmakta olduğu yerde şimdi taptaze bir kar yağını duruyordu. Can evinden vurulmuştu adam. Sanki kendi ölüm kararını işitmiş gibiydi o anda. Bir süre öylece kaldı. Fal taşı gibi açılmış gözlerle az önce ateş yanan yere baktı uzun uzun. Sonra kendini toparladı, yatıştı. Belki de Sulphur Creek'teki ihtiyar haklıydı. Yanında bir yol arkadaşı olsaydı ölüm tehlikesiyle burun buruna gelmezdi böyle. O zaman yoldaşı yakardı ateşi. Eh, iş başa düşmüştü artık. Yeni baştan yakacaktı ateşi. Hem de bu kez gözlerini dört açması, hiç hata yapmaması gerekiyordu. Bu işin üstesinden gelse bile ayak parmaklarından birkaçını yitirecekti. Ona öyle geliyordu ki ayakları çoktan donmuştu. Hem ikinci ateş hazır oluncaya dek epey de zaman geçecekti. Düşünceleri bunlardı ama düşünürken eli kolu bağlı oturmuyordu. Kafası çalışırken elleri de çalışıyordu. Ateş için yeni bir ocak temeli hazırladı. Bu kez hiçbir ağacın azizliğine uğramayacağı açık bir yer seçmişti. Sonra kuru otlar, incecik dal parçaları topladı. Bunları çekip çıkarmak için parmaklarıyla tek tek tutmuyor, avuçluyordu. Tutam tutam çekip aldığı için araya ister istemez yeşil yosun parçaları da karışıyordu. Ama bundan fazlası gelmezdi elinden.
Ayrım sonu.